Ayrım 37. Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch. Sayfa 335. Derin ve titrek bir nefes alan Locke kolunu kaldırıp kadının elini tuttu. Sabetha elini geri çekmeyince de kanının kaynadığını hissetti. Her şeyi kaybettiğim için mi? Sanzalara adakta bulunduğun için. Ah! Seni son gördüğümden beri yüzündeki çizgiler artmış. Kötü bir zehirlenme vakasıydı dedi Locke. Üstelik ilk değildi. İnsanları nasıl olup da senin gibi çekici ve geçirilmesi kolay birini zehirleyecek kadar kışkırtılabileceğini hayal dahi edemiyorum dedi Sabetha. Kahlo ve Galdo için üzgünüm. Orada olup yardım edemediğim için de tabii eğer bir kıymeti varsa. Sanırım ben de bu kadar boktan bir garrista olduğum için üzgünüm dedi Locke. Belki daha iyi bir hayatta yanında kalıp yüzündeki çizgilerin artmasını seyredebilirdim. Hatta belki onları oraya ben koyardım dedi kadın ince bir tebessümle. Ama gitmeyi seçmeden evvel sana duygularımı mümkün olan en net şekilde açıklamadığımı söyleyemezsin. Doğrusu bazen yanımızda o kadar kaldığına bile şaşıyorum. Gidecek cesareti bir gecede toplamadım. Sabetha elini indirerek Locke'nin tutuşundan sıyrıldı. Zincir öldüğünde her şeyi olduğu gibi muhafaza etmen gerektiğini düşündün. Yaşamlarımızı bir kehribar parçasının içinde donduracaktın. Belki de senin yas tutma yöntemin buydu ama benimki olamazdı.
İzini Aşmer'e kadar sürdüm dedi Locke. Bunu Jean'dan başka kimseye söylemedim. Orada bana kıyak borcu olan biri vardı. Ondan sonraysa...
Buraya gel dedi genç kadın ona yakın sandalyeyi çekerek. Otur şöyle, birer uşak gibi ayakta duruyoruz.
Sakın o sandalyenin altında bir tuzak kapağı olmasın.
Eşeklik etme, istediğini seçebilirsin. Locke yanındaki masadan bir sandalye çekti ve Sabetha'nınkinin yanına koydu. Kadına önden buyurmasını işaret etti. O yerine oturunca da yüzü kapıya dönük olacak şekilde kendi sandalyesine kuruldu. Tam olarak karşı karşıya değil, dizleri neredeyse birbirine temas edecek bir açıda oturuyorlardı. ''Planladığım gibi yaptım.'' dedi Sabetha. ''7 ilik krallığını gezdim. Amber Lane'den başlayıp batıya gittim. Zengin bekarları ve arada sırada da gözü dışarıda olan evli lordları ağıma düşürdüm.
Sana efsanevi bir isim taktılar mı?''
''Bana bir sürü isim taktıklarından eminim.'' dedi Sabetha alaycı bir tebessümle. ''Ama bir kez işin içine girdikten sonra bir mit yaratacağıma isimsiz kalmanın daha iyi olacağına karar verdim.''
''O Kamor'un belası saçmalığını benim başlatmadığım herhalde biri...''
''Hemen telaşlanma Locke, seni eleştirmiyordum.''
''Öyleyse iliklerden niçin ayrıldın, canın mı sıkıldı?''
İlikler giderek daha tehlikeli bir hale geliyor. Amber Lane ülkenin geri kalanından ayrılmaya niyetli. Tüm eyaletler kılıçlarını kuşanıyor. Başka bir yere göçmenin vakti gelmişti.
Bunu yıllardır duyuyorum dedi Locke. Amber Lane her zaman ülkeden ayrılmak üzere, kralda düşüp bayılmak. Bu zırvayı bir Dalavere'de bile kullandım. İliklerdeki barışın benden uzun yaşayacağından eminim.
''Öyleyse önümüzdeki bir iki ay içinde ölmeyi planlıyorsun demektir.'' dedi kadın. ''Ben oradaydım Locke. Bu konuda bana güven. İhtiyar kralın hiç varisi yok ve ne yapacağını şaşırmış durumda. Öldüğünde halefini seçmeleri için özel meclisine emir verdiği herkesçe bilinen bir sır.''
''Bu durum bir savaşı nasıl garantileyebilir ki?''
''Bu soylu ailelerden ona oy kullanırken yüzünün kullanmayacağı anlamına geliyor. O ailelerin kılıçlarını çekip işe koyulmayacaklarını mı sanıyorsun? Ancak bellerine kadar cesede battıklarında oturup görüş alışverişinde bulunacaklar.''
''Anlıyorum. Böyle bir ortamdan kaçıyordun ve Kartain'de konaklamanı gerektirecek bir iş teklifi aldın öyle mi?''
''Vintila'dan yeni ayrılmıştım.'' dedi kadın. ''Faytonumda yapayalnız otururken, ansızın kendimi bir bağlı büyücüyle konuşurken buldum.''
''Bunun nasıl bir his olduğunu iyi bilirim.'' Locke bir sonraki sorusuna geçmeden önce derin bir nefes aldı. ''Peki sen işi kabul etmeden önce Jean ile benden bahsettiler mi? Yani seni bizimle karşı karşıya getireceklerinden.''
''Söylediler.''
''Yani kabul etmeden ön...''
''Evet, önce. Yine de işi kabul ettim. Konuşmamıza devam etmeden önce şöyle derin derin düşünmek için biraz zaman ister misin?''
''Ben haklısın. Bir şey söylemek için sebebim yok.'' Seninle düşman değiliz Loki, rakibiz. İkimizin de buna alışık olduğu kesin. Hem söyle bana, rollerimiz değişseydi sen ne cevap verirdin?
Evet demeseydim ölmüş olurdum.
Eh, ben de evet demeseydim peşimde hala Graf Kuldaros'un casuslarıyla birlikte iliklerde bir yerde olurdum. İtiraf etmeliyim ki oradan umduğum kadar zengin veya isimsiz bir şekilde kaçmayı başaramadım. Aslına bakarsan arkamda bıraktığım rezaleti olduğundan çok daha eksik anlattım, üzgünüm.
Jean ile benim de bol kazançlı bir vurgun yaptığımız söylenemez.
Yani bu anlaşmayı reddetmek için hiçbirimizin makul bir sebebi yoktu.
Sabeto eğildi. Büyücüler beni oradan kurtarmayı teklif ettiler. İzlerimi silmeyi, tam bir güvenlik içinde ortadan kaybolmamı sağlamayı. Anlaşmada onlara düşen buydu. Ben de seni ve Jean'ı tekrar görmeyi makbul buldum.
Makbul mü?
Bu tabir hafif bulacağına hiç şüphe yok. Fakat sohbetimiz henüz önceki adımlarımızı tekrardan ele alamayacağımız kadar yeni.
Ben sana kendi gerekçelerimi saydım. Şimdi sen de bana seninkileri say. Kamurda neler olduğunu anlat.
Ah peki. Loki kendini artık çenesinde yer almayan sakallarını sıvazlarken buldu. Bir tezgah kurmuştuk. Hem de nefret ettiğin o hazine yığınına yüklü bir meblağ ekleyecek kadar iyi bir tezgah.
Gri Kral'ın şehirde olduğu zamanlarda mı?
Gri Kral ve Caparazza aynı adamdı. Evet, Barsavilere karşı verdiği savaşta o pezevenge yardım etme onuruna layık görüldü. Yanında çalışan bir bağlı büyücü vardı.
İşverenlerin bana ondan bahsetti dedi Sabeta.
İşverenlerin her ne düşünürlerse düşünsünler. O cani lavuk onları iyi temsil etmiyordu. Her neyse, bağlı büyücü hem kasa odamızdaki parayı hem de bizi gözetlemiş olmalı. Durumu uzun uzun düşünecek kadar zaman buldum ve bana mantıklı gelen tek açıklama bu.
Biz üstümüze düşeni yaptık diye devam etti Loki. Derken Gri Kral'ın servetimize göz diktiği ortaya çıktı. Ödeyecek bir sürü faturası varmış. O yüzden de gözden çıkarıldık.
Ölmekten...
Önceki rahatsızlığı sebebiyle zaten zayıf düşmüş olan Loki, sıcak ve yoğun at sidiğiyle dolu o fıçıda boğulurken geçirdiği anları hatırlayarak tiksintiye kapıldı.
Son anda kurtuldum.
Barsavilerden hayatta kalan oldu mu?
Hayır. Nazca babasını çileden çıkartmak için katledildi. Gri Kral da bizim yardımımızla Barsavi'yi onun intikamını aldığına inandırdı. Kapa yüzen mezarda bir parti verdi ve oğullarıyla beraber orada öldürüldü. Acayip bir gösteriydi. Berancia kardeşleri hatırlıyor musun?
Nasıl unutabilirim ki?
Onlar da işin içindeydiler. Aslında Gri Kral'ın kız kardeşleri oldukları ortaya çıktı. Onca yıl Barsavi'ye hizmet ederken saldırı anını bekliyorlarmış.
Tanrılar aşkına, peki onlara ne oldu?
Jean oldu.
Peki ya şu Gri Kral...
Ah, Loki kendisini temizledi. Onu ben hallettim. Kılıç çatıştırdık.
Bak, bunun hoş bir sürpriz olduğunu itiraf etmeliyim dedi Sabeta ve kadının gözlerinde beliren ilgi kıvılcımı Loki'nin yüreğini ısıttı. Nihayet dövüş eğitimine önem vermeye mi başladın?
Ah, yanlış anlama, beni bir hekim gibi doğradı. Onu kandırarak sırtına bir hançer saplamam gerekti.
Dedi Sabeta. Onu öldürmene sevindim. Yine de kılıç kullanmadaki toyluğunu gidermemiş olman çok yazık.
Eh Sabeta, korkarım bazılarının aksine insani uğraşların her birinde aniden kusursuz bir ustalık kazanma yeteneğim hiç olmadı.
Bunun anilikle bir ilgisi yok. Hayatın boyunca Jean Tana'nın arkanı kollamasını bekleyerek yaşamasaydın, kendini benim kadar büyük bir şevkle eğitimine verebilirdin.
Hayır, kahretsin, güneş doğana kadar beni azarlamanı seve seve dinlerim ama bu konuda asla. Jean kandırıp da boynuna tasma taktığım bir köpek değil. O benim için gerçek ve özel bir dost, senin için de öyle. Ama ikinizin birden bunu hatırlaması biraz zaman alabilir.
Beni affet dedi genç kadın, iyiliğini düşünüyordu.
Hayattaki başlıca ısrarı etrafındakilerin kaprislerine boyun eğmeden daima olduğu gibi kabul edilmek olan biri için benim durumumu düzeltmeye yönelik garip bir ilgim var.
Bak, bu acıttı dedi Sabeta usulca.
Lanet olsun, Loki yumruklarını bacaklarına vurdu. Kusura bakma, niyetinin iyi olduğunu biliyor.
Hayır, haklısın dedi kadın, ben fevkalade başarılı bir riyakarım. Hoşuna gitmeyen ne varsa söylenmemiş say, lütfen hikayene devam et. Ah, pekala. Kamor hakkında söylenecek pek bir şey kalmadı. Gri kralın öldüğü gece Velviratu'ya giden bir gemiye bindik. Ah, ayrıca örümcekle tanıştım.
Ne? O nasıl oldu?
Gri kral işini tamamladığında dükün adamlarının olaya dahil olmaktan başka seçenekleri kalmadı. Başlangıçtaki bir yanlış anlamanın ardından örümcek ve ben birlikte çalıştık. Kısa bir süreliğine.
Tanrılar aşkına, yani suçların bağışlandı mı?
Ah, hiç de bile. Gri kral öldükten sonra Jean ve ben tavşanlar gibi oradan fıydık.
Peki örümceğin gerçek kimliğini öğrendin mi?
Evet, o kadınla birkaç kez konuşma fırsatı bile buldum.
Demek bir kadınmış, hep düşündüğüm gibi.
Nasıl tahmin ettin?
Yıllarca anlatılan dedikodularda net olarak gün yüzüne çıkan tek bir bilgi vardı. Örümceğin erkek olduğu. Herkes bundan emindi. Eğer bu kişi kimliğiyle ilgili diğer tüm detayların üstünde tam bir kontrole sahipse, neden bu kadar köklü bir gerçeğin bilinmesine izin verecekti ki? Bunun bir yanlış yönlendirme olduğu kesindi.
Heh, sahiden de öyle çıktı.
Peki kimmiş şu örümcek?
Ah, dedi Locke, bakıyorum da elimde gerçekten ilgini çeken bir şey var. Sanırım bunu bir süreliğine kendime saklayacağım.
Öyle mi? Bunu unutmayacağım efendi Lamora. Sözüm söz. Neyse, gemiye bindiniz, sonra ne oldu?
Konuya iyice ısınan Locke sonraki 10 dakikayı Tal Verrar'da ve çevresinde geçirdikleri 2 seneyi özetleyerek geçirdi. Requi'nin günahhanesiyle ilgili komplonun doğasını, Maxilan Stragos'un müdahalesini, hayalet rüzgarında geçirdikleri zamanı, deniz savaşlarını, Ezri'nin ve neredeyse her şeyin kaybını.
İnanılmaz, dedi Sabeta genç adam öyküsünü sonlandırdığında. Tal Verrar'daki sorunları duymuştum. Demek onlara siz sebep oldunuz. Tanrıların cezası Arhon'u devirdiniz. Sizi gidi şapşal, ahmak, şanslı zavallılar.
Ve dehamıza karşılık yanımızda Jean'ın aşkı, bir servet ve bir panzehir olmaksızın Tal Verrar'dan ayrıldık.
Başınıza gelenler için üzgünüm, özellikle de Jean için.
Zamanla bunu da atlatacağı gibi teselli edici bir şey söylemek isterdim ama atlatamayacağını biliyorum. Locke duraksayıp sesini alçalttı. En azından ben atlatamadım.
Ah, dedi Sabeta bütünüyle yorumsuz bir sesle, ve işte buradayız.
İşte buradayız, dedi Locke. Öykülerimizi anlattık.
İşverenlerimden bazı talimatlar aldım, dedi genç kadın. Birbirimizle konuşmamız yasak değil ama seçim konusunda... Bak, sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Ciddi ciddi. Tüm hilelerimizle, tüm yeteneklerimizle geri durmanın cezası çok ciddi olacak. O kadar ciddi ki asla...
Anlıyorum, dedi Locke. Ben de kendi işverenlerimden benzer talimatlar aldım.
Tanrım, keşke bütün gece konuşabilseydik.
Öyleyse neden konuşmuyoruz?
Çünkü bu kadar dürüst davranmanı beklemiyordum.
Sabeta ayağa kalktı.
Ve seni gerçekten yapmak için buraya getirdiğim şeyi yapmazsam cesaretimi yitirebilirim.
Bekle, ne demek isti?
Sabeta'nın cevabı onu sandalyesinden kaldırıp kollarına çekmek oldu. Locke refleks icabı bir anlığına karşı koydu fakat kadının sarılışının coşkusu onu çabucak yatıştırdı.
Hayatta kalmana sevindim, diye fısıldadı Sabeta. Lütfen bana inan. Ne olursa olsun seni gördüğüme çok sevindim.
Bağlı büyücülere minnet duymak için iki farklı sebebim olduğuna inanamıyorum, dedi Locke. Tanrılar aşkına, Sabeta ne kadar sıcak ve güçlüydü. Belli belirsiz parfümünün kırmızı elma aromasının altındaki kendi doğal kokusu da o kadar tanıdıktı ki. Bir elini genç kadının yumuşacık buklelerinde gezdirip iç geçirdi. Götoşlar, sana yakın olabilmek için bedavaya bile çalışırdım. Bana bir servet teklif ediyorlar ama buna karşılık onu gözümü kırpmadan amatele atarım. Sen...
Locke, diye fısıldadı genç kadın, senden bir ricam var.
Ya...
Öp beni.
Benliğimin her zerre...
Hayır, öyle değil. Hoşlandığım şekilde, ne kastettiğimi biliyorsun. Hani eskiden...
Ah, dedi Locke gülerek, hizmetinizdeyim madam.
Sabeta'nın oldu olası gıdıklanmak gibi garip bir zayıflığı vardı. Locke'nin uzun yıllar önce ilk kez sevgili olduklarında kazara keşfettiği bir huyu. Genç adam sol elini Sabeta'nın çenesinin altına koyup başını geriye yatırdı. Sonra da dudaklarını onun boynunun yan tarafına, kulağının hemen altına dayadı. Genç kadının kıpırdanmaları derhal Loki'nin sağduyusunu kaplayıp derin ve karanlık bir yere kaldırdı.
Beni buraya çağırmanın asıl sebebi bu muydu?
Devam et de görelim, dedi Sabeta soluksuzca.
Loki onu birkaç kez daha öptü ve sevdiği kadını yeterince kızıştırdığını hissettiğinde dilini o birkaç santimlik sıcak tende aşağı yukarı gezdirdi. Sabeta'nın ağzından bir nida kaçtı ve genç adama daha sıkı sarıldı.
Tüh, dedi Loki gülüp ve dudaklarını şapırtatarak.
Dilindeki ilginç ve kuru bir tadı geçirmek için birkaç defa yutkundu.
Parfümün, sanırım bir kısmını yuttum, umarım çok pahalı değildir.
Sırf senin için hazırlanmış özel bir formül, diye fısıldadı Sabeta, ona sarılmayı ve parmaklarını omuzlarına batırmayı sürdürerek.
Loki kısacık bir süre daha tüm dünyayla barışık kaldı. Uyuşukluk dilinin kenarında patlak verdi ve birkaç saniye içinde yayıldı. Ağzının etrafı ve burnunun ucu karıncalanmaya başladı.
Hayır, diye fısıldadı Loki, az önce yuttuğu şey kadar geçirdiği şokun da etkisiyle.
Geri çekilecek gibi oldu ama Sabeta ona kıyasla çok kuvvetliydi. Genç adamın uzuvları daha şimdiden garip bir kopukluk kazanıyordu.
Hayır, hayır. ''Jın, jın, şşş'' diye fısıldadı Sabeta.
Artık titremiyor, ortak bir beklentiyle derin nefesler almıyordu. Özel bir formül. Önce genzin ve sesin gidecek. Gevşemeye bak, şansını duyamaz.
''Neden?''
''Beni affet'' dedi Sabeta, dizlerinin bağı çözülen Loki'yi kucaklayarak.
Genç kadın yavaşça diz çöküp Loki'yi de beraberinde alçalttı ve dizlerinin üstüne bıraktı.
Bunu gerçekten yapıp yapmayacağından emin değildim. Teselli olacaksa beni Tal Verrar hakkındaki öykün ikna etti.
Bu işte benim kadar iyi değilsin Loki. Fakat adil bir dövüş için çok fazla iyisin. Her ikimizin de iyiliği için seni yenmek zorundayım.
Konuşma, sadece dinle. Fazla zamanın kalmadı. Bir sebep daha var. Artık ne kadar hasta olduğunu ve bana ayak uydurabilmek için kendini ne kadar zorlaman gerekeceğini görebiliyorum.
Bunu yapmana izin veremem Loki, buna seyirci kalamam. Beni alt etmeye çalışırken kendini öldüreceksin ve benden buna müsaade etmemi isteyemezsin. Hele ki sana engel olabilecekken.
Bir zamanlar sana çok değer verirdim, şimdi de veriyorum, bunu unutma.
Sabeta onu nazikçe alnından öptü. Loki öpücüğü hayal meyal hissetti.
Bunu unutma ve beni affet.
9. kısım.
Dedi Loki, birer kefen misali üstüne çöken karanlık katmanlarının arasından sıyrılarak.
Sap, hayır, ne olur.
Genç adam sonu gelmez bir boğulma kabusunun ardından güç bela şuurunu kazanan birinin kuşkulu minnetiyle bir nida attı. Burnuna kendi terinin kokusuna ilaveten ıslak tahtanın ve temiz göl havasının kokusu çalındı.
Göz kapakları isteksizce aralandı. Yine bir geminin kaptan kamerasında sırt üstü yatıyordu.
Bu seferki Zamira Drakasha'nınki de dahil daha önce gördüğü diğer tüm kameralardan daha lüks döşenmişti.
Turuncu renkli loş bir ışık saçan simyasal küreler içerideki eşyaları ve süslemeleri davetkar bir renge boyuyordu.
Yakınlarda bir yerde martılar haykırıyor, etrafındaki dünya hafifçe gıcırdıyordu.
''Aptal kafam, aptal kafam, aptal kafam!'' diye söylendi Loki, konuşma yetisini geri kazanmanın keyfine vararak.
Doğrulup oturduğu anda içini kemiren yoğun açlığın farkına vardı.
''Ah benim şu aptal kafam, aptal kafam, aptal!''
''Kendini suçlama!'' dedi Jean.
Loki dönüp o tarafa baktığında dostunun nakışlı bir asma yatakta duvara sırtını vermiş vaziyette otururken buldu. Çıplak ön kollarında ve gözlerinin etrafında yeni morluklar vardı.
''Tanrılar aşkına!'' dedi Loki. ''Ne oldu sana böyle?''
''Sabeta'nın yan odada silahlı 20 adam bekletmekle ilgili esprisini hatırlıyor musun?'' dedi Jean, iç geçirip okumakta olduğu kitabı bırakarak. ''Yan odada sahiden de silahlı 20 adam bekliyordu.''
''Vay babanın kemiği!'' dedi Loki. ''Ne kadar baygın kaldım?''
''Yarım gün.''
''Neredeyiz?''
''Amatel üzerinden batıya gidiyoruz, denize doğru.''
''Dalga mı geçiyorsun?''
Jean dostunun arkasındaki bir şeyi işaret etti ve Loki o tarafa doğru döndü. Mavi suların üstündeki gri bir sabahın manzarasını göstermek için açık bırakılmış, arka pencerelerin dış yüzeyi kalın bir demir parmaklık ağıyla kaplıydı.
Parmaklıkların arasındaki boşluk Loki'nin bile geçemeyeceği kadar dardı.
Sabeta bizi oldukça lüks bir hapishane gemisine bindirdi dedi Jean. Tek yolcular biziz. Denize açılıp kıtanın etrafında dolaşacağımız hoş ve yavaş bir deniz yolculuğuna çıkmış bulunuyoruz.
Sen benimle taşak mı geçiyorsun?
Her şey planlandığı gibi giderse oylar sayıldıktan bir iki hafta sonra Carthay'a dönmüş olacağız.
37. ayrımın sonu. Sayfa 344.